teli.
Durna teli.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Turna teli yine başkent Ankara'dan başlıyor. Bakü semalarına kadar devam edecek, sesini ulaştıracak bir program. Didem Güner'i ve Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyorlar bu programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikteyim. Turna teli trt.net.tr elektronik posta adresinden bizi takip edebilirsiniz. Memleketim FM'le de ortak yayındayız sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'ninSesiRadyosu.com bizim adresimiz biliyorsunuz ve elbette www.trtmemleketimfm.com adreslerinden de programımızı dinlemeniz mümkün olacaktır. Evet, bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Biraz aslında içinde merhamet duygusundan söz etmek istiyoruz ama şöyle bir milletimizin hayvanlara göstermiş olduğu o merhamet duygusunun ve buna yansımasının neler olduğundan söz edeceğiz. Kuş sarayları bizim bugünkü konu başlığımız. Türk toplumları geçmişten günümüze hayvanlarla hep iç içe yaşadı. İslamiyet öncesi dönemde Türkler en büyük yardımcıları olan atlara kutsiyet derecesinde saygı duyuyorlardı. Gerekli özen ve hürmeti gösterirlerdi. Ama tabii ki bugünkü konumuz belki atlar değil. Bu bambaşka bir konu başlığı. Biz kuş saraylarından, Osmanlı kuş evlerinden söz edeceğiz ve bu konuda bize yardımcı olacak hocamız Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Ahsen Turan olacak. Hoş geldiniz Ahsen Hocam.
Hoş bulduk sevgili Yasemin Hanım. Bugün milletimizin hayvanlara gösterdiği muhabbet, merhamet, şefkat ve bunun tezahürü olan kuş saraylarını konuşacağız söylediğiniz gibi. Evet, bildiğiniz gibi atalarımız her türlü konuya duyarlı, bütün canlılara da merhametli davranmışlar. Yunus Emre'nin de söylediği gibi insanlara ve cümle mahlukata karşı olan sevgimiz Rabbi olan sevgimizden kaynaklanır. Yunus şöyle der, Yaradan'dan ötürü yaradılanı severiz. Evet, Osmanlı coğrafyasına gelen pek çok seyyah da hayvanlara karşı, özellikle kuşlara karşı gösterilen bu merhametten, bu ilgiden bahsetmişler. Çok önemli, çok kıymetli bilgiler var. Edmondo de Amicis İstanbul'da gördüklerini şöyle anlatıyor. Diyor ki sultanların ve şahısların hayratıyla beslenen sayılamayacak kadar çok güvercin sürüsü var. Bunlar şahıslar veya sultanlar tarafından besleniyor. Türkler kuşları himaye edip beslerler. Lamartin'in de bu konu hakkında gerçekten çok hoş bilgiler veriyor. Ve ben bu sözü de çok seviyorum. Diyor ki, Türkler bütün yaratıklarla barış içinde yaşıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Ağaçlar, kuşlar, köpekler ne olursa olsun Tanrı'nın yarattığı her şeye saygı gösteriyorlar. Hayırseverlikte bizde terk edilen, İhmal edilen bu zavallıları, bu zavallı türleri de kucaklıyorlar. Evet, bu gerçekten bir itiraf şeklinde ifade. Kendilerinin de ihmal edilen, belki bakılmayan hayvanların bizde kucaklandığını ifade ediyor.
Bu ama ne zamana dair bir şey? Osmanlı dönemine dair bir şey değil mi? Yani şimdi hani günümüze geldiğim zaman ben hani aynı şeyleri ne yazık ki söyleyemiyorum hocam.
Biraz farklılaşıyor.
Değil mi? Yani bu duygumuz bizim biraz zarar mı gördü diye bir soru işareti de var aslında aklımda. Merhamet duygusu.
Elbette.
İşte ekranlara yansıyan, köpeklere yapılanlar. Yani gerçekten bunlar yürek acıtan
son
şeyler.
Son derece üzücü. Hele şimdi geçmişle mukayese ettiğimizde nasıl irtifa kaybettiğimizi, nasıl kan kaybettiğimizi göreceğiz. Arada ne kadar büyük uçurum.
Evet. Bunları yani hocamızı dinlerken, öğretmenimizi dinlerken sevgili dinleyenlerimiz lütfen Osmanlı dönemini, o yüzyılları, o yılları hayal edin. Ve bugünkü benim sorduğum soruyla bugünle o gün arasındaki farkı sizler tahayyül edin, gözünüz önüne serin lütfen. Buyurun hocam,
tabii
sözünüzü böldüm.
Martin diyor ki bütün sokaklarda mahallenin köpekleri için su dolu kaplar var. Ama şimdi haberlerde izliyoruz zehir katılmış yiyeceklerle öldürülmüş pek çok hayvan. Evet, burada gerçekten büyük farklar olduğunu görmekteyiz.
Evet.
Helmut von Moltke'de Üsküdar'da bir kedi hastanesinden bahsediyor. Hmm. Kedilere tahsis edilmiş bir hastane ve Beyazıt Camii'nin avlusundaki güvercinler için olan bakım yerinden. Hani özellikle ben bunları seyyahların kitaplarından seçtim ki onların müşahede ettikleri hususlar bizim için fevkalade önemli.
Ki.
Dışarıdan birisi bakıyor ve teşhis ediyor. Bir Fransız seyyah John de Devonu, bu da seyahatnamesinde diyor ki her gün bir sürü insan pazara gider.
Hı.
Şimdi cümlenin geri kalanını çok merak ediyoruz. Hı. Ne yaparlar pazarda? Herhalde yiyecek bir şeyler alırlar diye düşünüyorum. Ama bunlar pazarlara kuş satın almaya giderler diyor. Ve bu kuşları da serbest bırakırlar.
Ay, ne güzel.
Söylediklerine göre kuşların ruhları kıyamet gününde Allah'ın huzurunda onların iyiliklerine şahitlik edeceklermiş.
Ay, ne güzelmiş.
Bu ne kadar hoş bir davranış. Kuşlar bizim iyiliklerimize şahit edecek inancıyla kuşları alıyorsunuz, onları kafesten kurtarıyorsunuz ve azat ediyorsunuz. Bunu Evliya Çelebi, hani bizim 17. yüzyıldaki çok büyük seyyahımız olan Evliya Çelebi de aynı bilgileri teyit ediyor, söylüyor. Diyor ki sade ve sadece özgür bırakmak adına pazarlara gidip kuş satın alanlar var. Evet, ben şöyle diyorum, biz kuşları kafese koymamışız. Aksine özgür bırakmışız.
Ne güzel.
Bu ne kadar hoş bir şey. Çok. Ne kadar zarif, latif davranışlar. Hayvan sevmenin, merhamet etmenin dışında insan ruhunun zerafetini görüyorsunuz burada. Letafetini, inceliğini görüyorsunuz. Hı-hı. Bunlar bizim çok özlediğimiz şeyler Yasemin
çok,
Hanım.
Çok, çok hocam.
Karşımızdaki evet. insanlarda bu latif ruhu, bu zarif ruhu bekliyoruz.
Hı-hı.
Evet. Yine aynı biraz önce bahsettiğimiz Fransız seyyah İstanbul limanlarına gelen Hububat gemilerinden bahsediyor. Diyor ki Hububat limanlara boşaltığında binlerce kuş oraya gelir ve Hububat'ın boşaltılmasını bekler, hücuma geçerlerdi. Ama onlar için bir çuval açılırdı.
Ay sen buradan yedin.
Evet sen
Ay,
buradan
yedin.
İkramın güzelliğine, cömertliğin, bonkörlüğün güzelliğine
güzel.
Bakar mısınız?
Çok güzel.
Bunları konuşurken yüzümdeki ifade bile değişiyordu.
Tabii.
Çok mutlu oluyorum.
Çok güzel.
Ve aynı
çok.
Mutlu ifadeyi sizde de görüyorum. Bugün bu anlayış Anadolu'da hala vardır. İkram etme.
Çok şükür.
Tarlaya atılan bir ekin tanesinde bile kuşun hakkı vardır. Bunu tarımla uğraşan herkes söyler. Şöyle derler ekinleri atarken. Biri aşa, biri taşa, biri kuşa.
Kuşa.
Evet, kuşların hakkı her yerde gözetiliyor. Bu aynı anlayışla harman kaldırırken, meyve toplarken de gözetilir kuşların hakkı. Ağaçların üzerinde meyve bırakılır. Harman kaldırılırken tarladan kaldırdığınız ekinden bir kısmı tarlada bırakılır. Kuşlara
kuşlar
kalsın,
diye.
Kuşlar yesin diye. Kurt kuş doysun. Evet, benim büyüklerim böyle söylerdi.
Doğru.
Bırakın onları, kurt kuş doğsun.
Doğru.
Evet, biz de çocuk haklı kuşu bilirdik de kurt için çok gülerdik. Şehrin ortasında kurt nereden gelecek? Söylediği şey çok komik derdik ama bu nasıl bir Anadolu irfanı?
Değil
İşte buna Anadolu irfanı diyoruz.
Evet.
Bunun için tahsil gerekmiyor. İrfanın olması yeterli. İzanın olması yeterli. Evet, irfan ve izan bugün de hasretle özlediğimiz, hasretle özlediğimiz vasıflarda. Evet, Osmanlılar sadece bu faaliyetler değil, hayvan hakları konusunda da oldukça kararlı, sistemli ve istikrarlı bir tutum içinde olmuşlar. Hayvan neslinin korunması, hayvanlara eziyet edilmemesine yönelik, hatta hayvanlara ağır yükler taşıtılmaması, beslenmelerinin usulünce yapılması gibi bir takım kararlar almışlar. Uygulamalarda da hassasiyetler göstermişlerdir.
Güzel.
Mesela İngiltere'nin İstanbul Sefareti'nde katiplik yapan Raycott bir eserinde Osmanlı'da hayvan haklarından bahsediyor. Onların bakımlarına verilen önemden bahsediyor. Diyor ki biliyorsunuz Osmanlı'da vakıf kurmak adettendir. İnsanlar için vakıf kurulur ama insanların haricinde de kedi, köpek gibi hayvanlar için de vakıflar kurulmuştur. Evet, çok şaşırtıcı bir durum.
Çok.
Raycott devam ediyor. Bunlar Batılılar için gülünç gelebilir ama Osmanlı'nın bazı şehirlerinde kediler için yapılan binalar vardır. Gıdaları için vakıflar kurulmuştur. Raykot bu şekilde devam çok ediyor güzel, verdiği bilgiyi. Ben tabii ki bugün asıl konumuz olan kuş evlerine geçmeden önce bir örnek daha vermek istiyorum.
Buyurun
çünkü
hocam.
Çok dikkatimi çeken bir örnek.
Teşekkür
çok hoş.
Ederiz paylaştığınız için.
Daha önce duydunuz mu mançacı, mançacılık? Bu çok hoş bir gelenek. Hı-hı. Sokaklarda hayvanlar için şişe geçirilmiş ciğer ve sakatat satan kişiler. Bunlar hayvanseverler tarafından para verilip alınıyor. Ya hayvansever mançacıdan aldığı bu şişe geçirilmiş sakatatları sokak hayvanlarına veriyor ya da para veriyor mançacıya. Diyor ki benim adıma şu kadar hayvanı besle. Ne kadar hoş bir şey.
Evet, evet.
Gerçekten.
Evet. Çok mançacı.
Ve mançacılık bir meslek.
Meslek.
Meslek, evet. Evet. Evet, bir başka güzel örnek tabii ki bizim konumuz olan kuş sarayları, kuş evleri dediğimiz. Bence Anadolu insanının nezaketini, ferasetini, letafetini, merhamet seviyesini gösteren.
Yani zirvede olduğunu zirvede, gösteren bir
evet,
şey değil
evet.
mi?
Evet, evet. Kuş evleri minicik minicik ama merhametin zirve olduğu yapılar bunlar. Tabii. Kuşlar için saraylar inşa ediyorsunuz, evler. Bu tabii ki hayvanlara olan muhabbetimizin bir başka şekilde tezahürü. Peki bu sadece bizde mi? Yazılı kaynaklara baktığımızda Mezopotamya'da kuş evlerinin yapıldığını görmekteyiz. Dünyada ilk güvercinliklerin milattan önce 8. ve 7. yüzyıllarda yapıldığının kabul edildiğini görüyoruz. Ama bunların daha çok kayaların oyularak tünek ve yuva şekline getirilmesinden ibaret olduğunu da biliyoruz. Bu konuda Osmanlı'da olan kuş evleriyle ilgili merhum Örcün Barış'ta hocamızın çok güzel bir kitabı var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'dan kuş evleri. Çok güzel bir eser.
Görsellerde var mıydı hocam? Şimdi?
Evet, evet. Neyse. Ve burada Türkistan'daki Aslan Baba Türbesi, Pakistan'daki Lahor Kalesi, Hindistan'daki Agra Kalesi, Delhi'de Red Fort veyahut da Kırmızı Kale dediğimiz kale, Taç Mahal'deki kuş evlerinden bahsediyor. Yani dünyadaki örneklerinden de sadece bizde
çok
olmadığını,
güzel, çok güzel.
Buralarda da kuş evleri olduğundan bahsediyor. Ve yani değişik medeniyetlerde, değişik ülkelerde kuşlara olan merhametin tezahürlerini de görmüş oluyoruz. Örcün Barış'ta hocamız kitabında şöyle bir ifade de kullanmış. Bu söz konusu yapıları üst düzey bir uygarlığın göstergesi olduğunu söylüyor. Çok hoş. Üst evet, düzey bir evet, uygarlık.
Evet. Doğru. Evet. Doğru.
Fevkalade bir ifade. Biz Anadolu'da dikkat çeken bu kuş evlerini bazen müstakil, bazen mimarimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bunlara muhtelif isimler de vermişiz. Biraz önce kuş evi dedik. Kuş köşkleri, serçe sarayı, kuş sarayı muhtelif isimleri var. Neyle anılırsa anılsın fevkalade güzel olan ve merhametimizin bir göstergesi olan yapılar. Bunların kimi taşa oyulmuş, kimi bir kovuk, kimi bir minyatür saray, kimi köşk, kimi ise bir cami biçimde.
Camide evet, de olur değil mi hocam?
Tabii. Evet. Camide, çoğunlukla camilerde oluyor zaten. Ben bunların yüzeyine yapılmış olan kuş evlerinin bazen bir kovuk şeklinde oluyor. Kimi minyatür bir saraya benziyor, kimi ise minyatür bir köşk veya minyatür bir cami şeklinde yapılıyor.
İlle bir bina ile ilintili mi? Yani işte caminin bir parçası.
Evet, evet. Ama müstakil olanlar da var.
Müstakil
tabii,
de var.
Kayalarda olan. Olanlar var, kayalara oyulanlar var. Bugün de dekoratif olarak ağaçtan yapılan kuş evleri var biliyorsunuz.
Tabii.
Ağaçların dallarına asmak
asıyoruz,
üzere
evet.
Veyahut da ayaklı olanları var. Tabii ki kuş evlerinin fonksiyonuna baktığımızda bunlar kuşları barındırmak amacıyla yapılmış. Devletin desteği ve halkın irfanının yansınmasının görünür kılınması burada. Devletin desteği de görünür kılınıyor. Halkın irfanının yansıması da görünür kılınıyor.
Tabii.
Anadolu'daki ilk örnekleri biraz tartışmalı. Ancak 13. yüzyılda inşa edilen Sivas Şifaiye Medresesi'nde görülen kuş sarayı ilk yapılan örnek olarak yazılı kaynaklarda yer alıyor. İstanbul'daki, ki İstanbul diyorum çünkü İstanbul kuş sarayları açısından
çok zengin.
Fatih'te bulunan Mimar Sinan'ın yapısı olan Balipaşa Camii'deki kuş evi. Kuş evleri veya kuş sarayları olarak isimlendirdiğimiz bu yapılar adeta İstanbul'la biraz önce söylediğimiz gibi özdeşleşmiş. İstanbul deyince kuş evleri hemen aklımıza geliyor.
O zamanın da başkenti olduğu için tabii
evet,
hocam değil mi?
Evet.
Yani daha
devlet de kendini
normal
hissettiriyor zaten. der saadetin, devletin, hı-hı, halkın vicdanının bir yansıması bunlar. Hı-hı. Yani devlet ve halk vicdanı, devletin yetkisi, hı-hı, gücü, hı-hı, halk vicdanı, bütün bunlar kuş evlerinde tezahür ediyor. Biraz önce söylediğimi tekrar etmiş olacağım ama kuş evleri insanımızın kuşlara sevgisinin, merhametinin, ilgisinin en güzel göstergesi. Bu evler serçe, saka, kırlangıç, kumru, efendim güvercin gibi kuşların huzur bulmaları, dinlenmeleri, soğuk havalarda korunmaları, yağmurlu, efendim fırtınalı, karlı günlerde korunmaları için binaların dış cephelerine yapılıyor. Biraz önce söylediğim gibi bir araştırmacı diyor ki Osmanlı'da sevgi ve merhamet göstergesi olarak yapılan bu kuş evleri aynı zamanda Türk sanatına yön veren sanatçılar, Türk sanatına yön veren sanatçının ince zevkini, geniş hayal gücünü, bakın altlarını çizelim, ince zevkini, geniş hayal gücünü ve göz alıcı mimari anlayışını sergilemektedir. Ve çok güzel bir tespit. Ben de bu tespite katılıyorum. Kuş evlerini insanların yaşadığı bütün mekanlarda görebiliriz. Hı hı. Aslında tabiatta diğer mahlukatla birlikte olmak, insanların ayrılmadan, hı hı, onları ötelemeden, onlarla birlikte yaşamasını sağlamak. Çok önemli, ince bir fikir de var burada. Tabii. Biz onlarla birlikte olmalıyız ve onlara zarar gelmeden, onlar incinmeden, hı hı, birlikte olmalıyız. Peki bu yapılar neler? Camiler, biraz önce konuştuk. Hı hı. Mescitler, kiliseler, sinagoglar, hı hı, çarşılar, hanlar, hamamlar, dükkanlar, kişilerin yaşadığı kendilerine ait, hı hı, özel mülkleri, kütüphaneler, medreseler, Sıbyan mektepleri, şifahaneler, hı hı, saraylar. Sarayların dışında da var. Topkapı Sarayı'nda görüyoruz. Kahvehaneler, çeşmeler, sebiller, türbeler. Tabii. Hatta su kemerleri alan ve köprüler.
Olmaz mı?
Muhteşem. Her yerde düşünmüşüz. Çok, her yerde.
Çok güzel.
Dolayısıyla bu kuş evleri, saymış olduğum bu yapıların, hı hı, sert ve soğuk havaya karşı en korunaklı cephelerine yapılıyor.
Tamam.
Rüzgarın vurmadığı, güneşin yakmadığı, hı hı, cephelerine inşa ediliyor. Hı hı. Tabii burada çok ince bir dikkat de var. İnsanların, kedi köpek gibi hayvanların da ulaşamayacağı, kuşlara, hı-hı, zarar veremeyeceği yükseklikte olması gerekiyor.
Güzel.
Rüzgar, kar, yağmur, aşırı, hı-hı, güneş, hı-hı, bunların etkileri de incelikle hesap ediliyor. Yani öyle, hı-hı, sıradan yapılar değil.
Değil, evet.
Göz kararı yapılan yapılar, hı-hı, değil. Çok, hı-hı, ince hesaplar üzerine inşa ediliyor. Pencerelerin kemer altlarına, saçak altları gibi yağmurdan ve kardan ve fırtınadan, esintilerden korunmuş olan yerler tercih ediliyor. Tabii şimdi hemen belki şu sorulabilir. Türkiye'de bize söylenebilecek çok önemli, dikkat çeken başka kuş evleri de var mı? Hı hı. Tabii Üsküdar Selimiye Camii kuş evleri açısından çok özgün bir örnek. Öyle ki kuşların, bu da çok hoş, benim, hı, gerçekten çok dikkatimi çekti. Kuşların tam bir köşk yapılan, evet, köşke girişi, çıkışı, merdivenleri, merdivenlerin basamakları. Biraz önce sanatçının hayal gücü de demiştik,
evet,
ya.
Evet,
biz,
evet,
burada hayal gücünü, estetik gücünü de görüyoruz.
Çok güzel.
Bütün bunlar düşünülmüş bu Selimiye, hı, Camii kuş evinde. Hı hı. Yine İstanbul Üsküdar'da bulunan Ayazma Camii, Cedit Valide camileri. Çok güzel örnekler bunlar. Hı-hı. Eyüp Sultan Camii'nin avlu duvarında, mezarlıklar açılan yönündeki kapısında, Topkapı Sarayı'nda, Darphane'nin iç avlusunda, Feyzullah Efendi, efendim Seyit Hasan Paşa medreselerinde, 3. Mustafa Türbesi'nde pek çok örnek verebiliriz aslında. Çok saydığımızda, evet, pek çok yer var. Ankara'dan da verelim.
Var mı?
Ankara'dan yayın yapıyoruz madem.
Hacı Bayram'da mı vardı? Nerede vardır?
Hacı Bayram'da yok. Hatta yok, Hacı Bayram'da son zamanlarda kuşların konmaması için de tedbirler alındığına dair yazılar, hmm, da okudum. Bu Beypazarı'nda Paşa Camii var. Yine Beypazarı'nda, hmm, Beypazarı'nda Kurşunlu Camii var. Ankara Çamlıdere'de Peçenek Camisi var.
Hmm.
Yine bir de Bursa'dan, güzel Bursa'mızdan örnek verelim. Emir Sultan Camii.
Doğrudur.
Evet, Emir Sultan Camii'nde de kuş
çok
evleri
mevcut.
Çok da güzeldir
mevcut o cami gerçekten.
Çok çok. Evet, yani ben, o manevi havası da çok
ben
hoş.
Ben de bir tarafım Bursalı benim hocam, o yüzden pek severim ben Bursa'nın o uhrevi havasını.
Evet, Bursa hem coğrafya açıdan hem tarihi açıdan fevkalade önemli.
Bir de bir zamanlar tabii daha yeşildi. O zaman çok daha gözümüzdeydi.
Adı da zaten Yeşil Bursa.
Yeşil Bursa tabii.
Evet. Osmanlı tarihi açısından da önem arz eden, yani tarihimiz tabii açısından da önem arz eden bazı şehirler Selçuklu, Osmanlı ve tabii ki Ankara'da Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir şehir. Bu şehirlerle ilgili önemli çalışmaların yapılması, kayda geçirilmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Evet. Yani şahsi olarak sevgimizin dışında da bunların çok çok tarihi açısından da önemli şehirler olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Bunların haricinde kuş evleri köprülerin suya bakan yüzünde de inşa edilmiş. Hatta okuduğum bir yazıda çok hoş bir ifade kullanmışlar. Kuşların balkonu demişler.
Çok
gerçekten şey çok güzel manzarada.
Balkonu,
evet.
Harika.
Mesela Edirne Meriç Köprüsü'ndeki kuş evleri çok dikkat çekici. Kuşlar orada durup bütün Meriç'i seyrediyorlar.
Çok güzel.
Orada
susuzluk sorunu da yok.
Evet,
suyumuz da hazır.
Evet. Yani aslında her yerde kullanıyoruz kuş evlerini. Her yerde yapıyoruz. Kuşları hiçbir şeyden mahrum ve mahzun bırakmıyoruz.
Evet.
Bütün güzellikleri onlar için hazırlıyoruz. Peki dahası da var mı bizim bu kuşlara yaptıklarımızın içinde? Var. Kuş evi yapmadığımız yerlerde de kuş çeşmeleri yapmışız.
Güzel.
Bunlar kuşların su içmesini sağlamak için yaklaşık yerden 2 metre yükseklikte mermer sütunlar bunlar. Ve onun üstünde de bir kuş için kuş çeşmesi inşa edilmiş. Bunlar kuşların emniyet içinde su içmeleri için. Evet. Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Külliyesi'ndeki bu kuş çeşmesi de buna çok güzel örneklerden bir tanesidir.
Yerden 2 metre yükseklikte.
Evet. Kuş ürkmesin.
Bir kedi için hala 2 metre bir şey değil gibi görünüyor ama hocam. Hala avlayabilir sanki.
Evet ama kuş tetikte olur. Yani çok yerle bir yerde su içmesi daha tehlikeli.
Tabii o kesin.
Kuşlar ürkmeden, korkmadan burada rahatlıkla su içebilirler. Ama tabii ki tehlike her zaman tehlikedir. Hele günümüzde hayvanlar için. Ama hep hayvanlar için diyoruz ama insanlar için de tehlikeli insanlar var.
Tabii.
Bugün
tabii,
okuduğumuz pek çok haber bizi çok üzüyor.
Tabii
özellikle
ki
genç kızlarımıza, kadınlarımıza olan taarruz, şiddet. En büyük ayıplarımızdan, yüz karamızdan bir tanesi olarak tarihe notunu düşüyor.
Ne yazık
bunları
ki
asla konuşmak istemeyiz. Çünkü konuşacak bu kadar güzel şeyler varken, tarihteki kadının gücünden, bizim merhametimizden, hayvanlar için yaptıklarımızdan bahsetmek varken neden bunları konuşuyor olmalıyız?
Evet,
insanımızın eğitimine bir kez daha hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor.
Kadın dediniz hocam, işte kadına eskiden verilmişti, Alper Tunga zamanından beri verilmiş olan değer, o zaman kız çocukları için okullar açtırmış olan büyükler var, sırf kız çocuğum var diye. Ama şimdi geldiğimiz noktada tabii aslında konuşmamız da gerekiyor, yani hep güzel şeyler evet ama bir taraftan da ne yazık ki böyle bir yaramız var. Pek çok alanda sadece kuşlar, hayvanlara merhamet değil, insana verdiğimiz kıymet anlamında da bayağı bir gerilerde kaldık biz ne yazık ki.
İşte dediğim gibi insana olan eğitim hususunda daha bir hassasiyet, daha bir incelik, daha farklı bir planlamayla insanı eğitmek gerekiyor. Biz çevremize baktığımızda hem kuşları hem sair hayvanların her zaman düşünüldüğünü gördüğümüzü söyledik her zaman. Bunlar bugün bir mezarlığa gittiğimizde de mezarlığın hemen ayak ucundaki su kapları da mezarlığın o uhrevi havası içinde de kuşlara yer verildiğini, onların düşünüldüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkmakta. Bir Türk meskeni inşa edilirken güvercin veyahut da diğer kuşlar, bunların susuz kalmaması için Anadolu coğrafyası içinde su kapları yapmak Türk mimarisinin vazgeçilmez özelliklerinden bir tanesi. Yine bunu Fransız seyyah Castellon'da kitabında bahsetmiş. Diyor ki Türkler mutlaka hayvanları düşünürler ve bir kap inşa ettikleri mekanın yanına yaparlar. Bunlar maddi olarak çok küçük ama maneviyatı çok büyük, merhamet dolu yapılar. Ve geleneksel mimarimizin ince zevkini çarpıcı bir şekilde yansıtıyorlar. Minicik ama bir o kadar da ihtişamlı olan
çok
yapılar
güzel,
diye düşünüyorum. Güzel. Evet, ecdadımız kuş evlerini yapmakla yetinmemiş. kuşlara ve diğer hayvanlara özel bir merhamet sergilemiş, özel bir ihtimam sergilemiş ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmış. Bursa'daki Gurabahane-i Laklakan denilen Leylek Hastanesi dünya tarihindeki eşsiz bir müessese.
Çok güzel.
Çok hoş. Gurabahane-i Laklakan.
Gurabahane-i Laklakan. Laklakan. Çok güzel. Evet.
19. yüzyılda hizmete giren bu Osmanlı Hastanesi, Osmanlı'nın hayvan sevgisini gösteren dünyanın ilk hayvan hastanesi.
Ve öyle özellikle miymiş? Evet. Öyle. Hem de dünyanın ilk.
Bu yapı Bursa'da bir dönemler kollu kanadı kırık leyleklere ya da göçmen kuşlara hizmet vermiş. Tedavi ve bakımları yapılmış. Özellikle leylek için, yani bir de bütün hayvanlar için olan bir hastane değil, leylek için. Ahmet Haşim de hatıralarında çok hoş bir şekilde anlatıyor. Hayvanlara olan bu iltifatı, bu ilgiyi mizahi bir usup katarak anlatmış. Diyor ki, bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Hafhaflar Çarşısı'nda, bu hafhaf ayakkabı yapanlar, ayakkabıcılar. Hafhaflar Çarşısı'nın ortasında bir meydan vardır diyor. Bu meydan malul hayvanların düşkünler yurdudur.
Ne güzel.
Kanadı kırık, bacağı kırık, bunamış kargalar. Halkın ilgisiyle, onların iltifatıyla yaşarlar.
Çok
evet,
güzel.
Ahmet Haşim o kadar hoş anlatmış ki bütün hayvanlara, bütün hayvanlara ilgiyle bakarız diyor.
Çok
bugün
güzel.
Binalarımızda maalesef kuş evlerimiz yok. Çünkü inşa etmiyoruz.
Hı-hı.
Malik Aksel diyor ki, modern yapılarda kuş evleri kaldırıldığında modern şehirlerden kuşlar da uzaklaştı.
Ya, göçtü gittiler.
Cengiz Bektaş, o da rahmetli oldu. Ona da çok güzel bir kitabı var. Ben aslında kitabından daha çok kitabının ismini çok sevdim.
Nedir?
Diyor ki, kuş evleri iki nokta üst üste cümle yaratılmışlara sevginin simgesi. Çok hoş.
Anladım.
Cengiz Bektaş kitabında kuş evlerinin yok olmaya başlamasını, toplumsal değerlerin değişmesini, toplum modernleştikçe geleneklerin unutulmasına ve insani değerlerin zayıflamasına bağlamış.
Çok evet, doğru.
Ve ben de sözümü şöyle bitirmek istiyorum.
Çok doğru.
Unutmayalım ki merhamet istiyorsak, merhamet etmemiz gerekir. Her canlının dünyaya geliş ve yaratılış sebebi vardır. Onlara dikkat etmez, korumaz, ilgi göstermezsek, onların türlerinin, soylarının tükenişiyle ekolojik denge bozulacaktır.
Tabii.
Ve bunun zararını biz bütün insanlık olarak çekeceğiz. Dünya yaşanamaz hale gelecek. Daha iyi bir yaşam için, çocuklarımızın geleceği için cümle mahlukatı, ağaçları, hele hele şu son yanan Marmaris yangında
düşünecek olursak.
Her sene aynı acıyla kavruluyoruz, her sene aynı acıyla yanıyoruz. Ağaçları, ormanlarımızı, suyu, toprağı koruyalım. Akıbetimizi değil, güzel bir geleceği inşa edelim. Çünkü bunları korumazsak akıbetimizi oluşturuyoruz.
Sonumuz olacak.
Evet, sonumuz olacak.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben de
hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da selam olsun.
Evet, selamınız şu anda duyuluyordu sevgili Dişat Tahir kızı ve ekibince. Bizi her şeyden önce böylesi önemli bir konuda, yani kuş sarayı o da neymiş dediğimiz bir konuda yarım saat en azından merhamet duygusunu da bizi hatırlatarak. Çünkü gerçekten yaratılış konusunda biraz fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz pek çok konuda. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle sonuna geldik biz Turnatel'in. Devrediyoruz tabii ki yayınımızı Bakü'ye. Didem Günder'i Nesliha Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Aslı Yıkılmaz da hazırsa yollayalım bakalım turnayı Bakü semalarına.
Sensiz olmadı. Sensiz olmadı, ellerime kelepçe vurdun kalmadı, ayrılığa gerekçe. Nasıl ki evleri odaları varsa, nasıl ki kuşların yuvaları varsa, gönlün abidindir ömrüm, al senindir gördüm, gözümü ilk açışım. Döndüm, dolaştım ellerine başım. Nasıl hasret dizlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma.
Azərbaycan. Gözəl bir mahnı ilə tamamladı Türk həmkarlarımız proqramı və Durna Telinə bu gözəl şarkıyı qoyub bizə göndərdilər. Biz də istərdik ki, Azərbaycan tərəfindən Dilşad Tahir qızı Kürçüm Dadaşova və rejissor pult arxasında əyləşən İlkin Baba qucaq dolu salamlarımızı sizə gözəl bir mahnı ilə göndərək. Bəli, bu gün biz də çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Hara getsək, hara üz tutsaq, gözümüzə ziyarətgahlar, pirlər görünür. Və türk anlayışında onlara, pirlərə, ziyarətgahlara getmək, oraları ziyarət eləmək, onlara tapınmaq bir, necə deyək, marağı var, istəyi var, daxildən gələn bir hisslərdir bunlar hamısı. Ölkəmizdə də ziyarətlər yetərincədir və bəzi ziyarətgahların heç tarixi də bəlli deyil, onların varlığının hardan qaynaqlanması da necə deyərlər, artıq maraq dairəsində olmur, amma ora gedib gəlmək, oranı ziyarət eləmək, ora tapınmaq hər bir kəsin qəlbindədir, ürəyindədir, əsasən də orada yaşayan insanların. Və dünyanın harasına üz tutsaq, belə ziyarətgahlara, belə pirlərə deyək, yəni bizim müsəlman aləmində və türklərdə belə pirlər var, hansı ki tarixləri belə bəlli deyil, amma üz tutu, ən çox üz tutulan, ən çox gedilən yerlərdir. Biz də elə bugün istərdik ki, qonağımız və mənə elə gəlir ki, proqramımızı mütəmadi dinləyənlər bilirlər ki, bizim artıq elə həmkar, əməkdaşlarımızdan birinə çevrilib, çünki çox tez-tez ona müraciət eləyirik. Aynur Qəzənfər qızı, Xəzər Universitetinin Dillər və Ədəbiyyatlar Departamentinin müəllimi, folklor araşdırmaçısı. Xoş gəldin deyək.
Xoş gördük. Dinləyicilər də sizə salamlayıram.
Çox sağ ol, Aynur xanım. Sizə də maraqlı və sizə yaxın olan bir mövzudur.
Bəli, çox.
Həm də öz təklifiniz də oldu ki, elə bu mövzuya toxunsanız yaxşı olar, ətraflı danışa bilərik.
Bunu niyə ən çox mən təklif elədim? Belə izah eləyim. Çünki günümüzdə ya özünü həddindən artıq savadlı və daha dünya görüşlü hesab eləyən insanlar, pirlərə, ocaqlara etibar eləyən, inanan insanları geridə qalmış, möfhumatçı, biraz da belə küt kimi qələmə verirlər. Bunun qarşısı biraz da olsa alınsın deyə. Çünki bizdə mövcud olan pirlər, ocaqlar elə yerlərdir ki, onlar mütləqdir ki, içərisində bir tarix daşıyır. Bəli. Əlbəttə, bunların içində bəzən 19-cu əsr yazarlarımız tənqid tənqidçilərimiz, xüsusilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Cəlil Məhdquzadə
xüsusi tənqidi yanaşıblar.
Çox ciddi tənqidi yanaşıblar. Əlbəttə bu onlar da haqlıdır. Ancaq belə bir məsələ var ki, hər bir ocağın içində bir xalq sufizmi yerləşir.
Və bir də tarix yatır. Çünki bax bu mövzuya elə müraciət eləyəndə mən istədim bir qədər ədəbiyyata da baxım və baxdım elə pirlər var ki, elə hələ Azərbaycan ərazisindən danışaq, elə pirlər, elə ziyarətgahlar var ki, kitabələri pozulub deyə tarixi də bəlli deyil. Və təxmin eləyirlər ki, 12-ci, 13-cü əsrə gedən qalıqlardır bunlar, bu pirlər. Və bunlar hər halda tarixin yaddaşıdır. Burada insan məskunlaşdığının göstəricisidir və
orada hansı kültürün, hansı inancın mövcud olduğunun göstəricisidir mütləq. Bizim ümumiyyətlə İslam kültüründə, İslam dinində kitab olaraq, yəni Qurani Kərimdə belə yerlərə getmək, yəni əslində yasaqlıdır. Ancaq buna rəğmən əsrlərdir İslamı da bu qədər mənimsəmiş olmaqlarına baxmayaraq, məsələn, türkləri bu ocaqlara getməkdən alıqoya bilmirlər. Hı-hı. Mümkün deyil, yasaqlaya bilmirlər. Nəyə görə?
Çünki İslamdan əvvəl mövcud olan
əslində bu İslamdan əvvəl mövcud bir inancın İslamla harmanlaşmasından sonra ortaya çıxır. İslamdan öncəki inancda bu idi ki, insanlar Tanrın, üzr istəyirəm, ağacın, nə bilim dağın, hansısa bir qutsal bir şeydəki mənfi ruhu geri çevirmək üçün Tanrını narahat eləmək istəmirdilər. Bunun üçün o həmin o varlığın özünün mövcud olan mənfi ruhundan mübarizə üçün ona qurbanlar verirdilər, ona inan onu qılıqlamaq üçün də, ya o pislik törətməsin deyə ona müxtəlif cür xoş hərəkətlər eləyirdilər və bu zamanla İslam dini gəldikdən sonra bilirsiniz 9-cu əsrə qədər artıq İslam dini süquta uğramağa başlamışdı. Çünki ciddi mənada bu formal, yəni sadəcə fəlsəfəsinin ortaya çıxmamağı və ciddi mənada bu bəzi hadisələrin dini şəkildə insanları yorması İslamı süquta uğradırdı. Bu zaman sufizm təriqətinin ortaya çıxmağınla bütün gün at üstündə gəzən türklərin bir anda İslam dininə olan simpatiyasını daha da yüksəltdi və doğrultdu. Amma belə bir şey vardı. Sufizm də özündə bir övliya mədəniyyətini gətirdi. Övliya mədəniyyəti də bizdə yad olduğumuz bir şey deyildi. Məsələn, biz Tanrının qutsal bəndələ yaratdığı qutsal mövcud şeylər olduğunu düşünürük. Nəsnələri tutaq ki, dağ var, dağda qutsallığı axtarırıq, ağacda qutsallığı axtarırıq, gedib çapıt bağlayırıq ağaca. Və yaxud çayın özündə, ayda, günəşdə, hər şeydə biz bir qutsallıq axtarırıq və Tanrıdan gələn bu yaratdığı bu cisimlərə biz bu cür qutsal baxarkən eyni zamanda onların bir ruhu olduğuna inanırdıq. Və bunun daha sonra İslamla bizim cəmiyyətimizə, kültürümüzə keçməsi övliya mədəniyyətində üstündə gətirdi və biz o qutsal ruhları şamanlar biraz daha belə insanların yaddaşına həkk eləyirdi, hop dururdu və onlara güya gedib şaman məsələn dağın ruhunla danışıb gəlib və dağın şikayətini insanlara bildirirdi və ya əksi bir şəkildə. Yəni bu, bütün bunları götürəndə övliya kültürü də elə onun özünlə birlikdə İslam dinində gəlib mövcud oldu sufizmdə, xalq sufizmi. Yəni iki cür İslam dinini öyrənən mənbələr var idi. Bunun birincisi mədrəsələr idi ki, bu elmi şəkildə öyrədilirdi. Orada elmi məlumatlar verilirdi və bunun çox xüsusi Qurani Kərimi oxuyub, öyrənib, əzbərləmiş insanlar var idi ki, onlar bu təbliğat aparırdı. İkincisi isə artıq sadə xalq arasında daha çox yayılmış, geniş yayılmış xalq sufizmi, yəni mənqıbələr, vilayətnamələr bunların sayəsində İslam dini biraz daha yayılırdı. Tutaq ki, bu sufizmin gəlməsindən deyirik. Sufizmdə nə var idi? Xalq fəlsəfəsi. İçində nə yatırdı? Yəni, hətta o dərəcəyə qədər aparıb çıxarırdılar ki, niyyətdən çox şey asılıdır. Yəni, niyyət önəmlidir. Tutaq ki, ağ qoyun, qara qoyun, başımı ara qoyum diye bir məşhur rəvayət var. O rəvayət sufizmin rəvayətidir. Yəni bu rəvayətdə nə göstərilirdi? Əslində niyyət önəmliydi. Və insanların da bu qutsal şəxslərə, qutsal insanlara güvənməyi, etibar etməyi sadəcə bu idi. Allahın sevdiyi bəndələr var idi. Bəli. İndi günümüzdə bizim ən çox geniş yayılmış ocaqlardan biri pirlərdən Mir Möhsün ağanın ocağıdır, evidir. Bax, Mir Möhsün ağa haqqında çox məşhur bir rəvayət var. Sovet dövründə Mir Möhsün ağanın evini yıxmaq istəyirlər, uçurmaq istəyirlər. Ancaq Azərbaycandan buna heç kəs razılaşmır. Nəhayət Belarusiyadan bir buldozerçi gətirirlər və buldozerçi evi uçurarkən ona səhv gəlir ki, sənin evini yandırıblar. Yəni evin yanır. Buldozerçi təzdən evi uçurmadan geri qayıdır. Eyni rəvayəti mən Özbəkistanda da Teymur Ləng haqqında almışam. Teymur Ləngin, Əmir Teymurun qəbrini uçurun, daha doğrusu yerini dəyişdirmək istəyirlər. Ancaq o qədər ciddi fəlakətlər baş verir ki, hətta 41-45 müharibəsini belə buna bağlayırlar. Bəli. Yəni bu Teymur Ləng də biz indi tarix kitablarında onu yanlış tanıyırıq Rusiyanın təsirindən, amma Teymur Ləngin özü də Özbək Orta Asiyada çox ciddi şəkildə mübarək insan kimi qələm tanınır. Və eyni zamanda Mir Möhsün ağanın özü də. Yəni fərqli insandır, aurası yüksək insandır. Və bizim insanlar o ocaqların başına gedərkən, o türbələrə gedərkən heç də gedib onları mütləq hakim kimi Allah yerinə qoymurlar əlbəttə ki.
Yox, əslində elə onların özlərini də ruhunun yaşatmaq üçün, onların dəfn olduqları yerə ziyarət eləməklə də onlara minnətdarlıq borclarını bildirirlər və onların necə deyirlər, belə deyirlər də müraciət elədiklərinin bir cəddi xatirinə Allah mənə kömək elə. Yəni insanların içində inam olmadan insan yaşaya bilməz.
Bax, indi
mən baxıram bizim pirlər barədə, o hətta sıradan çıxmış, artıq yox olma ərəfəsində olan belə pirlər var, dağılmış, sökülmüş pirlər var ki, orada yazılıb ki, dini, İslam dininin yayıcıları, tutaq ki, şeyx kim, onlar gəliblər, bunlar hamısı İslamı yayanlardılar. Onların sadəcə tarixdən
müqəddəs
insanlar kimi baxıblar, bəli. Və onların Allahdan kömək istəyəndə, onların cəddinə tapınıb, onun vasitəsilə müraciət edəndə, bir qədər də ürəklərində bəlkə rahatlıq tapırlar ki, mənim günahlarım varsa da mənə
iki səbəb olduğunu düşünürəm. Biri mənəvi cəhətdən qidalanmaq, yəni rahatlaşmaq. Yəni bunu gedib məsciddə namaz qılaraq da eləyə bilərsən, bir övliyanın məzarı üzərində də eləyə bilərsən. Digər isə dilək diləmək birbaşa olaraq əski inancla İslamın çılğaşmasından ortaya çıxır. Çünki dilək diləmək əvvəl bayaq dedim, yəni Tanrının qutsal olan nəsnələrinə hansı bir dilək diləyərkən əvəz olaraq nəzir verilirdi. Bədəl idi bu. Ya qurban kəsilməli idi, ya nəzir verilməli idi. Bizdə də bu eyni şəkildə davam eləyir. Məsələn, ağaclar var, ağac pirləri. Ağac pirləri dağın başında yüksək təpələrdə olmalıdır, eyni zamanda tək olmalıdır və yaxud içi oyuq olmalıdır. Yəni elə pirlər var ki, orada gedib çaput bağlayırlar, düzdür. Ancaq həm də buna inanırlar, o ağac qutsaldır. Çünki həyat ağacı anlayışı var ki, həyat ağacı yerin mərkəzindədir, üç aləmi. Alt qatı, orta aləm və üst qatı, yəni Tanrının oturduğu üst qatı, insanların oturduğu orta aləmi və ən alt qat, şər qüvvələrin oturduğu alt qat üçünü birləşdirən bir nəsnədir ağac. Yəni ona çaput bağlamaq bir genetik kodlaşmanın nəticəsidir. Bu deməkdir ki, bu adamın dədə babasının, qədim-qədim ulu-ulu babalarının beynindəki o düşüncələr genetikası sayəsində ona qismət olubdur. Başqa bir şəkli də var. Tutaq ki, çox məşhur Gədəbəy bölgəsində Haçaqaya, Tovuz Gədəbəy bölgəsində Haçaqaya deyilən bir qaya var. Bura pirdi. İnsanlar gedir orada qurban kəsirlər, dilək diləyirlər və s. O qayanın haç olmağının səbəbi də Həzrət Əli ilə əlaqəlidir. Məlum olur ki, Həzrət Əli o rəvayətə görə, Həzrət Əli oradan keçərkən əsəbləşib və qılıncını möhkəm qayaya çırpıb və qaya ortadan iki bölünüb haçalanıbdır. Ona görə o qaya Həzrət Əlidir. Əslində, buradakı Həzrət Əli İslami motiv geyinsə də, normaldakı bu Həzrət Əli daha qədim, məsələn, bir şamanın prototipidir. normaldır. Yəni çünki bizim cəmiyyətdə şaman idi o qeyri-adi ruhlarla görüşən, onların ruhlarını bu dünyaya dəvət edən, buradakı insanlarla o ruhlar arasında, yəni iki dünya arasında əlaqə yaradan məhz şamanlar idi və qeyri-adi güclərə sahib də onlar idi. Bir də bu seyidlər deyilən seyidlər də var ki, peyğəmbər nəslindən gəldiklərini düşünürlər. Əslində Azərbaycanda onların ərəb olması mütləqdir. Yəni bu seyidin ərəb olması şərtdir, amma məsələn elə bölgə var ki, orada ərəb yoxdur. Ərəb etnik mənşəli bir insan yaşamır, qədimdə də olmayıb. Yəni yeddi arxada olan anına baxırsan onun kökəninə, baxırsan ki, yox, bu adam seyid, yəni ərəb Həzrət Peyğəmbərin soyundan gələ bilməz. Çünki milliyyəti türkdür. Yəni ərəb deyil. Bəs onda buna niyə seyid deyirlər? Bu da yenə qeyri-adi fərqli davranışlarından, nəfsinin ağır olmağından, cəddinin tutmağından. Bu da şamanın başqa bir
sınanmalar olub, sınanmalar var. Məsələn, Naxçıvanda Asəbi Kəf ziyarətgahı.
Amma bu seyid xüsusilə şamanın bu yenə prototipidir. Əsəbi Kəfdə isə o həmin bölgənin qeyri-adiliyidir. Bölgə olaraq, yəni tanrıdan qutsanmış ərazidir. Normalda İslamda Allah yəni ədalətlidir. Birinə çox, birinə az, birinə yaxşı, birinə pis vermir. Bu tanrıçılıqda daha çox özünü göstərən bir şeydir və ona görə də Əsəb-i Kəfin belə qeyri-adi olmağı da yenə İslam öncəsi inanclara dayanan bir məsələdir.
Bəli. Hacı Baba Hüseynovun, bizim müqtədir bir sənətkarımızın, gözəl bir sənətkarımızın səs yadigarında Vaqif Mustafazadənin piyanoda müşayiəti ilə onun kompozisiyasını dinlədik. Gözəl bir kompozisiyadır. Yəni, bunlar hamısı yadigarlardır, hamısı tarixin də yadigarlarıdır, musiqi yadigarlarıdır.
İnsanın qürur mənbəyidir, bəli, deyil mənim.
Bəli, yəni, və qürur. Biz də elə tarixin yadigarlarından danışırıq.
Bəli.
Yəni, biri var sonradan yaranan pirlər, biri də var ki, elə gözün insan bəşəriyyətə bəşəriyyət xəlq olandan, insan yaranandan gözün qarşısında təbii pirlərdən, onlardan da biri elə Asəbi Kəfdir.
Bəli.
Elə söhbətimizi orada saxladıq. Mən getmişəm ora. Sözün düzü, indi bizdə Azərbaycanda yaşayanlar əksəriyyəti gediblər o həmin pirə və xaricdən gələnlər də olur ora ziyarətgaha. Və ziyarətgahların bir önəmli cəhət də var ki, orada da din müxtəlifliyi yoxdur, din seçkisi yoxdur. Hər bir dinə mənsub olan insan gəlib orada ziyarət eləyə bilər, baxa bilər, kiminsə bir marağı var, nə marağı var, yaxud da dua da eləyə bilər. Çünki deyirlər, ziyarətgahlarda Allah insanın səsini daha tez eşidir, daha yaxşı eşidir. Və orada həmin Əsəb Kəfdə bir qəribə artıq içəri daxil olandan elə bil havası da bir fərqlidir. Ya bizim içimizdə, düşüncəmizdə olanlardır və orada nə varsa adama hamısı möcüzəli gəlir, hamısı belə qəribə görsənir. Ona görə də
Əsəb-i Kəfin bir başqa Əsəb-i Kəfi mən Tarsusda da görmüşdüm, Naxçıvandakına da getmişəm. Hər ikisi eynidir demək olar ki, möcüzələri eynidir. Əslində bir ziyarətgaha girib orada fərqli hiss eləməyin təməl səbəbi yenə burada enerji söhbətidir. Türklərin enerji inancı çox olub. Yəni bizdə atalar sözlərində bu özünü çox göstərir. indi müasir dövrdə psixoloqların aktiv şəkildə insanlara təbliğ elədiyi yaxşı danışın, yaxşı olsun fikri əslində bizdə daha qədim zamanda atalar sözlərində də bəllidir. Nə tökəsən aşına, o çıxar qaşığına, niyyətin hara, mənzilin hara şəklində fikrin nədir, zikrin odur. Bunların səbəbi nədir? O ocaqlardakı o yüksək başqa bir auraya girməyin. Orada yenə enerji söhbətidir. Hı-hı. Çünki insanlar əvvəla ora yüksək bir enerji ilə gedir, pozitiv bir enerji ilə, diləklərinin yerinə keçməsini arzulayaraq və təbii ki, həmin ortam bir anda təmizlənir. Yəni mən bura gəldim, mən bura həmin ocağa gedəndə istər-istəməz sayğı ilə gedirsən, bütün sayğını ortaya qoyursan, bu da bir enerjidir, müsbət enerjidir. Hı-hı. Eyni zamanda orada baş verəcəklərə inanırsan ki, bu artıq bu mənim diləyim gerçəkləşəcək. Yəni artıq bu kainata bir enerji göndərdin. Yəni beyindən ionlar çıxdı ki, müsbət şəkildə bu, məsələn, bu xanımın
və insanın özünə də saflaşma gəlir.
Bəli, istədiyi olacaq. Zaten istədiyini həyatda əldə edən insanda saflaşma getməlidir. Çünki xoşbəxtlik əslində saflaşmanın başqa bir şəklidir. Bir başqa məsələ də budur ki, əslində pis insan yoxdur. Bu da yenə türk təfəkküründən ortaya çıxır. Pis insan yoxdur. Niyyətlərinin keçməsini, həyata keçməməyindən dilxor olan, acıqlanan və buna görə də təsdiqlərin üst-üstə yaşadığı üçün pis tərəfini göstərən insanlar var.
Və həm də hansısa bir hadisədə özünün necə hərəkət elədiyini göstərənlər
var. Bəli, çünki hər insan yaşadığı çətinliklər ötəsindən gələcək qədər qüdrətli deyil. Bəzi insanlar hətta bunu Allaha üsyana qədər aparıb çıxara bilirlər ki, belə yerdə məhz pirlərin nə qədər işə yaradığını mən bilirəm. Çünki gözümüzün qabağında baş verən, yəni cəmiyyətdə baş verən hadisələrdir. Məsələn, mənim 7 ildir uşağım olmur, mən getdim pirə, dilək verdim və mənim nəhayətdə uşağım oldu deyən xanımlar var. Mənim oğlumun xəstəliyi illərdir sağalmırdı və mən getdim pirə nəzir qoydum deyə oğlum sağaldı deyən analar var. Yəni bu heç də demək deyil ki, o xanımlar avamdı, geri qalmışdı, cahildi. Yox, onlar istəməyin yolunu biliblər. Bəzi insanlar dua ilə bunu həyata keçirirlər.
Özlərində köklüyüblər onu. Bəli, və o yaranıb.
Bəzi insanlar da pirə gedərək, bəzi insanlar isə meditasiya eləyərək, bəziləri yoga eləyərək, yəni hamısı eyni qapıya çıxır. Bir yoganın, bir meditasiyanın vəzifəsi nədirsə, əslində bir pirin də vəzifəsi odur. Niyə o özünü yüksək təbəqə kimi və ya ali və ya ağıllı göstərməyə çalışan insanlar pirlə bağlı bu qədər ön yargılı və bu qədər sərtdirlər. Bu biraz məncə mübahisədir.
Sual və mübahisə doğuracaqdır. Bəli. Və burada bizə Bakıya yaxın pirlərdən biri, bəli, beş barmaq biridir ki, daha çox ziyarət oldu.
O məcizəsini mən də görmüşəm, sözün düzü. O vaxtı mən də çox inanırdım pirlərə. Və getmişdim o pirə çox ciddi mənada. Orada mən kəşf elədim. Əslində, ürəkdən istəməyin hansı şəkildə geri qayıdışı ola bilər. Oradan o gün kəşf eləm. Çünki mən heç tutaq ki, evdə oturub universitetə qəbul olmağı arzulayarkən, o şəkildə arzulamamışdım normalda. Ora gedərkən görünür, istəyimi 100% gerçəkləşəcəyini bildiyim üçün idi, nə idi? Yəni, pirə çox etibar elədiyim üçün istəmə şəklim dəyişmişdi və bu da təbii ki, məni arzuma çatmağa bir addımda yaxınlaşdırmışdı.
Və çox maraqlıdır ki, bunlara hər halda elmi tərəfdən yanaşsaq, bu pirlərə, bu ocaqlara, bu insanların daha çox tapındığı yerlərə tariximizin də bəlkə açılmamış səhifələri orada yatır.
Əlbəttə, mütləq. Tarixi şəxsiyyətlər var. Məsələn, Yunus Əmrənin məzarı türbə kimi qəbul olunur və o Yunus Əmrənin məzarı məlumdur ki, əslində biri bir neçə yerdədir də Yunus Əmrən məzarı. Birini də bizdə Azərbaycanda qəbul eləyiblər və ona görə də o həmin yeri ziyarətgah kimi qəbul eləyirlər və Yunus Əmrə burada yaşayır deyirlər. Və ya Dədə Qorqudun, Bayburtda Dədə Qorqudun türbəsi var, Azərbaycanda var, hər yerdə var. Yəni, Dədə Qorqudun izi olan hər yerdə onun türbəsi var. Tarixi şəxsiyyətdir də. Bu Dədə Qorqud sadəcə 2000 il əvvəli aid onun Dədə Qorqud dastanında türklərin izləri var, 2000 əvvəlin şeyləri var, motivləri var. İndi o motivləri biz dana bilmirik axı, amma bunun fakt burada türbəsi də var, deyirik var bizdə. Deməli, bu deməkdir ki, bu ərazi üçün bu adam yad deyil. Ve o bina veya o tikili veya o abidə her nədirsə, o mütləq şəkildə tarixi özündə daşımırmı izini? Yəni yıxıb uçub da uçurub dağıtmaq həqiqətən həmişə asandır. Çətin olan onu qorumaqdır. Biz yıxıb dağıtmaq, yəni bunu bəyənmirəm. İslama tərsdir və bunu yıxıb dağıtmalıyıq. Xeyr. İslam da istəməz.
İslam da istəməz ki, tarixi kültür olan bir şey məhv olsun. Düzdür?
Elədir. Və mənə elə gəlir ki, o insanlara hörmət, o insanlara onların əməllərinə böyük hörmətlə yanaşmaq, onları da elə məhz qəbirlərini ziyarət eləmək, çünki bu bizim həm adətlərimizdədir, həm içimizdən gələn hisslərdir. Biz bir vaxtlar Bilasuvarda belə bir ziyarətgaha rast gəldik. O Bilasuvar rayonundan xeyli uzaqda bir İranla həmsərhəd bir kənddə 11-12 yaşın yuxusuna həddən artıq çox bir insan gəlirmiş, ona bir yer göstərdilərindən biraz aralıda. Oxlarda bu Sovet İttifaqının qılıncının qəbzəsinin dalı qabağı kəsən bir vaxtda o şeyləri yada salmaq belə ürəkdən keçirmək belə yasaq idi. Atasına yalvarıb xahiş edir ki, oranı qazaq və qazıblar oradan insan cəsədləri çıxıb. Sən demə, bunlar araşdırıblar, axtarıblar və buna yuxuda deyilib ki, bu İslamı yaymağa gələnlər,
dərvişlərin,
onlar götürüb onlar üçün xüsusi bir qəbir düzəldiblər, təzdən onlara dua oxuyub onları yerindən dəfn ediblər. Həmin o ziyarətgahların indi insanlar ora ziyarətgah kimi gedir. Həmin qəbirlərdir və onlara ehtiramdır əslində. Belə ehtiramdır, də olmalıdır, bəli. Yaşamalıdırlar. Onlar nəyin uğrunda dünyasını dəyişiblərsə.
O demək deyil ki, o həmin insanlar gedib o ərazidə, o pirdə, o ya o ibadət yerində Tanrı bəli. Olaraq baxır onlara. Sadəcə Tanrının yaratdığı müsbət enerjili, fərqli və Tanrının sevimli varlığı olaraq yəni, çünki onların Tanrıya deyəcəkləri söz daha tez çatar və Tanrı onları sevir axı, onların dualarını daha tez qəbul eləyər mənasında onlara müraciət olunur.
Aha, mövzumuz o qədər genişdir
ki, bəli, mənə qədər mövzudan danışamadım.
Bilirsiniz, elə təkcə Azərbaycanın ziyarətgahlarına gəlsə elə hərəsi barədə bir xüsusi bir proqram lazımdır. Hələ nə qədər
şəfa məqsədi ilə gedilənlər var idi.
Bəlkə onları da saxlayaq, bir əl yeri də qoyaq, sizi burada dəvət eləyək. O şəfa məqsədi ilə olanların bir də onların energetikasından da danış və dinləyicilərimizə deyim ki, bugünkü qonağımız folklor araşdırmaçısı, Xəzər Universitetinin Dillər və Ədəbiyyatlar Departamentinin müəllimi Aynur Qəzənfər qızıydı. Və əziz dinləyicilər, bugünkü proqramı sizə Azərbaycandan Dilşad Tahir qızı, Kürsüm Dadaşova, İlkin Baba təqdim etdi. Və sağollaşarkən arzulayaq ki, durna telində ancaq xoş soraqlı günlərdə görüşək.
Senin kollarında küçük bir dala, dünya büyük bir dala, kimler köşe kim dala, bilmedim bu iş bin hasretinde gizlerim dala, koyma gözlerim dala, ömrümünleri sola, dünya bizde senin kollarında küçük bir dala.
teli.
Durna teli.